İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Rabia Çetin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün tövbe konusunu sizinle konuşacağız. Tövbe her insan hayatında hiç olmazsa birkaç defa, değil mi, kendini içinde bulduğu bir durum, bir olgu olarak karşı karşıya kalınan bir faktör. Yani bunu şöyle söylemek lazım. Sizin hayatınızda pişman olduğunuz, hata yaptığınızda döneceğinizi, dönebileceğinizi, sığınabileceğiniz bir yer olduğunu bildiğiniz ve doğrusunu isterseniz yeniden bir umut. Evet. Hayata ve yaptıklarınızın üzerine bir sünger çekmeye doğru size yeniden bir umut aşılayan bir husus olduğunu tekrar etmek istiyorum. Bunlar bilinen şeyler. Peki biraz daha az bilinen yönü tövbenin. Tövbe acaba bir bilinç oluşturmak için bir araç olarak kullanılabilir mi? Ben şimdi eğitimciyim ya, hep evet. Bunları birer araca dönüştürebilir miyiz diye sorguluyorum. Sizden acaba bununla ilgili mesela Kur'an'dan örnekler alabilir miyiz? Sadece bir arınma mıdır yoksa daha da üstüne çıkma mıdır? Hı hı. Yeni tavırlar, davranışlar geliştirmek adına bir isteklilik oluşturma mecrası mıdır? Bunları bir öğrenebilir miyiz sizden?
Tabii. Şimdi tövbe dediğimizde benim ilk aklıma gelen şey insan. Hı hı. Bir kere insanın insanlığını kabul etmesi zorunlu olarak tövbe mefhumunu karşımıza çıkarıyor. İnsan hata yapabilen, bundan pişman olabilen bir varlık. Bunu hepimiz hayatın en basit, yani günlük hayatımızda, yaşamımızda çok sık karşılaştığımız bir şey. Hata yapabiliyoruz, birini incitebiliyoruz, yanlışlar yapabiliyoruz. Tövbe de işte bu buradaki mekanizma. Yani sizin yaptığınız bir hatayı, yanlışı kabul etmeniz, bunun yanlış olduğuna kesin olarak karar verip bir daha bu şeyi yapmamak üzere pişmanlığınızı ifade eden bir kavram. Dolayısıyla İki boyutu olan, bir bilgisel boyutu, iki eylemsel boyutu olan bir durum tövbe dediğimiz şey. Öncelikle yaptığınız hatanın yanlış olduğunu kabul etmeniz, onun üzerinde düşünmeniz, yanlış olan davranışı teşhis edip, mesela işte şu davranışım yanlış. Peki bunun alternatifi ne olmalıydı sorusunu soracaksınız kendinize. Bu durumda ne yapmalıydım ya da ne yapabilirdim de yapmadım. Bu soruya verdiğiniz cevap da bundan sonraki yaşamınızı inşa etmeniz gereken temel ilkeyi oluşturacak. Dolayısıyla bu bağlamda düşündüğümüzde tövbe dediğimiz şey kişinin kendi eylemlerine ilişkin olarak bilincini yenilemesi. Tam anlamıyla bir bilinç yenilenmesi tövbe olgusu. Tövbe ediyorsunuz, yanlış olduğunu kabul ediyorsunuz ve bir daha o davranışı tekrar etmemeye söz veriyorsunuz.
Bunları söylerken aslında çok kolay gibi gözüküyor da şimdi siz üstüne bastıra bastıra söyleyince ben de bunları bastıra bastıra düşünme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü yani bir şeyin yanlış olduğunu kabul etmek, hele de bir insan kendisi yapıyorsa bunu.
Evet.
Bir başkasının yaptığına maşallah hepimiz yanlış deriz de kendi yaptığımızın hata olduğunu görebilmek için bile öyle psikolojik süreçlerden geçiyoruz ki. Yani daha ilk noktadan, ilk duraktan itibaren anlıyorum ki ciddi bir eylem planı
evet.
söz konusu. Sadece dilimize dolanan bir şeyse biz onunla zaten ilgilenmiyoruz. Yani onu anlatmıyoruz, onunla ilgili konuşmuyoruz. Her yaptığımızın evet. üzerine böyle rahatça bir daha yapmayacağım deyip gitmek değil.
Hı hı.
Ama gerçekten burayı bir beslenme alanı, kendinize yeni bir hayat planı çıkarmak için, değil mi? Bir
evet,
ortam
evet.
olarak düşünüyorsanız o zaman ilk baştan itibaren herhalde o sizin söylediğiniz şeyi çok ciddi etüt etmek lazım. İnsanın kendi insanlığını kabul etmesi,
evet.
kendi varlık koşullarıyla bu anlamda bir kere daha yüzleşmesi.
Bu çok temel.
Hı hı.
Bunu kabul ettiğiniz zaman zaten hayatınızla barışabiliyorsunuz. Başınıza gelen, sizinle ilgili, sizin dışınızda gelişen birçok olayla ilgili olarak bu süreçteki aktifliğinizi görmenizi sağlıyor aslında tövbe kavramı. Ne yaptım, ne yapabilirdim ya da ne yapamadım? Yapamadım da burada. Çünkü bazen yaptığımız ve yapmadığımız şeyler bizi ilgilendirir. Yapmadıklarımızdan da tövbe ederiz.
Bu bir itiraf konusu değil mi aslında?
Tamamen öyle.
Şimdi yani, Hristiyan kültürde böyle bir şey var ya, hani günah çıkarma dedikleri olayda aslında beni ilgilendiren en önemli boyutlardan bir tanesi bu. Şimdi bizim dini olarak böyle bir arka planımız yok. Neyse ki evet, hani böyle bir durum yok. Allah kimseyi insanın umuduna bırakmasın diye de dua ediyorum. Amin. Çünkü iyi ki biz onunla hallediyoruz işlerimizi. Ama bir taraftan da kurumsal olarak onlarda böyle bir gerçeklik var. Demek ki aslında insanın bunu itiraf etmesi, yani bununla evet ben bunu yaptım diye birinci noktada bir yüzleşmesi gerekiyor.
Evet.
Ondan sonra bir güven mi arayışı içerisindeyiz? Yani Allah'ın bizi affedeceğine dair bir güven, bir inanç tazeleme, bir değil mi? Öyle bir şey olabilir
evet,
mi ikinci boyut?
Şöyle, şimdi az önce bu günah çıkarmayla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Hristiyanlarda böyle bir şey var. Gidip bir kişinin papazın karşısında bu günah çıkarma eylemini yapması için de çok çaba harcaması gerekiyor. Yani hı-hı, zihinsel olarak onu yapabilecek hale gelmesi lazım. Hı-hı. Geldikten sonra gidip bir başkasına bunu itiraf ediyorsunuz. Hı-hı. Bu nokta bir anlamda da kişinin aslında onurunu da zedeliyor. Kendisi gibi hı-hı, bir varlığa tekrar siz böyle bir nedamette bulunuyorsunuz. Hı-hı. Aslında İslam kişiyi bu noktada çok daha özel bir alana çekip kendi hı-hı, içinde yüzleşmesini, kendine itiraf etmesini, hem cinslerine ya da aynı düzlemdeki diğer varlıklara karşı kendini aşağı düşürmemesi için de, yani onurunu koruyor aslında. Hı-hı. Siz sadece Allah'a karşı pişmanlık duyarak kendinizi yeniden inşa etme noktasında bu bilinci sağlamanız, kendinizi inşa etme noktasında yapmanızı önermesinin sebebi onun onurunu korumak bence.
Evet, bu da önemli bir ayrıntı. Evet. Yani Allah ile ilişki, Allah ile iletişimin, kullarla ile ilişkinin hani farklı bir versiyonu, veya şöyle söyleyeyim, hani biz hep şunu iddia ediyoruz, sizin Allah ile iletişiminiz nasılsa kullarla iletişiminiz
evet,
de öyledir,
evet,
olumlu ya da olumsuz.
Hı hı.
Yani bu yatay ve dikey ilişkide hep bunları konuşuyoruz biz program konuklarımızla. O zaman aslında insanın normal günlük hayatında insanlarla olan iletişiminde de, diyelim ki yaptığı insanlara karşı yaptığı hatalardan özür dilemesi, değil mi? Af beklemesi ve onlarla olan iletişimini yeni bir boyuta taşımak üzere onun üzerine çıkacak hareketlerde bulunması. Yani bütün bunların hepsi de birer ipucu verebilir o
tabii
zaman.
Tabii ki. Hepsi birer ipucu veriyor bize ve şöyle mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman insanın tövbe etmesini gerektiren iki tür davranış var.
İşte bu çok önemli. Yani biz tövbe deyince aslında Allah'la olan iletişimimizin bir boyutundan mı bahsediyoruz? Kullarla olan iletişimimizin bir boyutundan
güzel
mı bahsediyoruz?
Bu iki yönü var zaten. Birincisi Allah'a karşı yapmamamız gereken davranışlarla
bunlar
ilgili.
Günah ama. Günahlardan söz ediyoruz. Öbüründe biraz daha hatalardan mı söz ediyoruz?
Evet,
İkisi arasında
evet,
da fark
evet,
var
ikisi arasında
mi?
Fark var. Biri Allah'a karşı sorumlu olduğumuz. Mesela ne gibi? İbadetler bağlamında konuşalım. Hı-hı. Mesela işte namaz kılmadınız, oruç tutmadınız vesaire gibi. Yapmanız gereken, Allah'ın size öneride bulunduğu, ancak bunları yapma noktasında sıkıntı yaşayıp yapmadığınız durumlarda sadece Allah'a karşı sorumlu olduğunuz, hı-hı, tövbeyi gerektiren eylemler. İkincisi de bizim Allah'ın dışındaki diğer varlıklara karşı, hı-hı, sorumluluğumuz, yani onlara yönelik olarak yapmamız gerekenleri yapmamamız durumunda duymamız gereken pişmanlık.
Hı-hı.
İkisi birbirinden farklı. Kamu vicdanı dediğimiz, kamu yararı dediğimiz alan olduğu için orada bir önceki ilişki kadar özgür değiliz.
Ha, bir de.
Evet.
Anladım. Yani Allah ile olan iletişiminizde daha özgürsünüz de.
Evet.
Kamu
evet,
yararıyla ilgili olan işlerde sizin düştüğünüz hatalar konusunda özgür değilsiniz. Orada herhalde işleyen ilkeler çok daha sert değil mi?
Daha sert.
Hı-hı.
Bunu şöyle açıklamak lazım belki. Bu çok temel bir soru. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a karşı yapmamız gereken eylemleri yapmamamız durumunda herhangi bir yükümlülükle karşılaşmıyoruz. Bunun yaptırımı yok yani.
Ama inanın sanki tam tersi işliyor toplumda. Sanki
evet,
herkes Allah adına hareket edip sizi Allah adına yargılıyor ve Allah adına bir şeyler sunuyor
evet,
önünüze.
Evet.
Aslında tam tersi
aslında
değil mi?
Aslında tam tersi. Hı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman İşte diyelim ki namaz kılmadınız, oruç tutmadınız, belirli yapmanız gerek istenilen, önerilen şeyleri yapmamanız durumunda herhangi bir yaptırımdan bahsedilmez.
Böyle bir ayet, böyle bir şey yok,
yok
mu?
Yok. Ha. Namaz kılmadınız karşılığı şudur, içki içtiniz karşılığı budur. İşte diyelim ki domuz eti yediniz karşılığı budur
ama
vesaire.
Ama bize bunlarla ilgili çok şeyler öğrettiler.
Hiçbir yaptırım yok. Doğru. O öğretilenler dinin anlaşılma tarzlarından kaynaklanan, yorumdan, kültür ilişkisinden kaynaklanan bir durum. Ama doğrudan dinin orijinal metlibi, kaynağı olan Kur'an'dan kaynaklanan şeyler değil. Ya da Kur'an'da bizzat olan şeyler değil.
O zaman şimdi bir boyut daha açıldı sevgili dinleyiciler. Yani tövbe davranışının bir karşılığını düşünüyorsak eğer, yani bunun karşılığında ne olacak? Tövbe ettiğinizde, etmediğinizde veya bunu, bu tövbeye mahal verecek davranışı gerçekleştirdiğinizde bunun karşılığı ne olacak? Allah'la olan iletişiminizde onun size önerdiği, doğrudan kendisiyle ilişkilendirerek önerdiği şeyleri, emrettiği veya yasakladığı şeyler konusunda siz en azından müeyyide olarak neyle karşılaşacaksınız?
Evet.
Somut olarak, yani şu kadar yıl, bu kadar bir aletle, şu kadar bir cezası var şeklinde Kur'an'da bu şekilde geçmiyor.
Hayır.
Ve her seferinde de Allah kendisini her zaman tövbeleri kabul
Tevvab
eden,
olarak isimlendiriyor.
Çokça tövbeleri
Evet.
kabul eden, affeden,
affeden,
ve bana
bağışlayan.
Ben bunların
Evet.
karşılığını vereceğim. Sizin alanınız değil, sizin
değil.
Alanınız olmayan konularla da ilgilenmeyin diye de uyarıyor.
Evet, evet. Evet. Bu çok temel. Yani ve dolayısıyla şu Allah'la olan ilişkimiz çok özel ve sadece kişiyle Allah'ın bilebileceği bir alan.
Evet. Burası çok düşünülmesi gereken bir şey. Çünkü zaten orayı bir kenarda bırakıp biz kullarla olan ilişkilerimize bakabilseydik, bu sizin söylediğiniz hani kamu vicdanı
Evet.
dediğiniz şey var ya, onu çokça sızlatmazdık herhalde. Öyle
Eminim.
geliyor bana.
Yani onu ihmal ettiğimiz. Çünkü biz tam tersine dönüştürdük Kur'an'daki bu felsefeyi. İkinci ayağı da bizim dışımızdaki diğer varlıklara karşı yapmamız gerekenleri yapmamamız durumundaki tövbemizin anlamı. Bu tövbe sadece sözlü olarak ya da bilincin yenilenmesi noktasına taşınmadan olmaz. Bilinci yenileme vurgusunu yapmamın sebebi de şu. Bilincinizi yenilediğinizde bilinçte bu mutlaka davranışa dönüşmek zorunda. Yani bir telafi mekanizması var burada. Sadece işte tövbe ettim ya da işte bir daha bunu yapmayacağım sözü yeterli değil. Mutlaka ardından bir iyilik, onu telafi edecek eylemsel bir boyutun mutlaka yaşanması gerekiyor.
Şimdi bunu söyleyince benim aklıma geliyor ki bu iyiliğin de kötülüğün de dereceleri de bir değil.
Evet,
belki bunu
evet,
da konuşmak
evet.
lazım. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler de var, ben hatırlıyorum.
Evet.
Siz belki onlardan da söz edeceksiniz. Her şeyi kendi içinde değerlendirmeye doğru da bizde bir bilinç oluşturmaya çalışıyor Kur'an-ı Kerim, değil
tabii
mi?
Ki,
yani bu,
tabii ki.
Çünkü karşılık bulacak bir şeyse ve gerçekten de insanlar arasındaki ilişkiler açısından çok önemli bir şeyse, hepsini aynı boyutta, aynı derecede değerlendirmemizin de mümkün olmadığı.
Zaten söylediğiniz anlamda ayet Fussilet suresinde geçiyor. Fussilet suresinin 54. ayetinde iyilikler de bir değildir, kötülükler de bir değildir. Bunların dereceleri var. Yani en alt dereceden en üst dereceye kadar bunlara yapılacak, verilecek hükümler de değişecek. Dolayısıyla ve ardından da bir bilinç geliştiriyor. Öyleyse kötülüğü mutlaka iyilikle sal. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyi herkes yapabilir. Eğer siz bilincinizi değiştirecekseniz ve kendinizi yeniden inşa edecekseniz tövbe noktasında, kötülüğe iyilikle cevap verme noktasında bir başarı sağlamanız lazım. Ki
bu,
ve insan bunu yapabilir.
İşte bu bir hedef olarak, uzak hedef olarak
evet,
gösteriliyor.
Evet, evet.
Yani kötülüğü iyilikle savmak aslında insanların hani bir yolculuğun sonunda en son noktaya ulaştıkları yerde bir şey. Ama mesela bu kadara kadar gidemiyorsak da kötülüğe, hani hiçbir şey yapmayarak, kötülüğe karşı kötülük de yapmayarak ama belki
Tabii.
iyilik de yapmayarak durmak da bir derece. Ben
O
onu
da bir
anlıyorum.
Derece. Tabii ki.
Yani ayetin ilk kısmından iyilik de eşit değildir, kötülük de eşit değildir, bunlar da kendi aralarında derecelidir derken, işte bu burada belki en basitinden başlamak lazım insanoğlunun davranışını
Tabii.
hani temellendirmek açısından.
Aşama aşama.
Evet, aşağıdan yukarı doğru gidersek, madem kötülüğe iyilikle savmak gibi bir uzak hedefimiz var, hayal ediyoruz, belki bir gün ulaşacağız, ulaşmak için de çaba gösteriyoruz. düşünüyoruz ama bunun en temel noktası aslında kötülüğe kötülükle karşılık vermemek.
Evet, en azından.
En azından.
En azından bunu başarabilmek. Çünkü insan o başına bir kötülük geldiğinde o hırs, o üzüntüyle çok fevri davranıp bir başkasına aynı şekilde zarar vermeyi tercih edebilir.
Hı hı.
En azından bu düşünceden uzaklaştırmak, bu bilinci yaratmak noktasında bu çok önemli.
Şimdi biz tövbe ile ilgili konuşuyoruz sevgili dinleyiciler ve bir bilinç sıçraması ve bir yeni bir bilinç oluşması için bir araç olarak gördüğümüz, hı hı, için tövbeyi, bunları söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o kadar net ifadelerle bunları nasıl gerçekleştireceğimiz, hı hı, nasıl, hı hı, bunları hayata geçirebileceğimiz o kadar net bir şekilde anlatılmış ki bizim aslında kendi hayatımızda bunlara yönelik örnekler bulup tek tek onların üzerinden,
evet,
geçmemiz,
konuşmamız
mümkün. Şimdi aslında insanlar üzerinde bir takım sosyal deneyler yapıyorlar ve bunlarla bazı becerilerinin olabileceğini ortaya çıkarıyorlar. Belki insanlar da ilk defa kendi hayatlarında böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Yani şimdi çokça iyilik yapmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın hani ne kadar önemli bir şey olduğunu bilişsel seviyede, zihinsel, hı hı, olarak öğreniriz. Siz az önce dediniz ya, bu bir bilgi olarak çok dönüyor ama
evet, evet,
bilince dönüşmediği için davranışsal boyutunu biz göremiyoruz dediniz ya.
Evet,
onunla ilgili,
evet,
bir şey söylemek için açtım konuyu. Yani bu iyilik yapmak, kötülük yapmak inanın o kadar soyut ki zihinlerimizde adeta böyle kıvranıp duran meseleler. Yani hiçbir karşılığını alamayacağınızı da belki karşılığında olumsuz da bir şeyle karşılaşabileceğinizi düşünerek olsun ama yine de birinin bir ihtiyacını gideriyor olmak.
Evet.
Mesela sokaklarda karşılaşıyoruz ihtiyacı olan insanlar. Yani ne yapacağımıza karar verme konusunda çok zorlanmaya başladık biliyor musunuz? Bir taraftan bu güvenlik meseleleri çıkıyor ortaya, bir taraftan yani hep böyle iyilik yapıp karşılığında olumsuz şeylerle karşılaşınca insanda böyle bir bilinç oluşuyor.
Evet.
Gözlerimize perde iniyor adeta. Yani onu görmüyoruz öyle bir şey ama bu zaten hayat böyle ilerliyor. Bu bir imtihan değil mi?
Evet.
Yani her seferinde yeniden bunu düşünmek lazım ve hepimizin günlük hayatı içerisinde çokça karşımıza çıkan durumlar var bu şekilde.
Evet, hepimiz bir şekilde karşılaşıyoruz. Bazen farkına varıyoruz, bazen az önce söylediğiniz gibi kendimize oluşturduğumuz gerekçelerle. Aslında bu gerekçeler kısmı bizde var olan vicdanın sesini kapatmakla ilgili bir şey. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani hepimizde iyilik ve kötülüğe ilişkin bilinç var. Ama biz bazen bu vicdanın sesini duymadığımız zaman kötülükleri iyi, iyilikleri kötüye çevirebiliyoruz. Kendi algımız açısından. Ben derslerde de bazen çok örnek veririm. Şimdi mesela metroya biniyoruz ya da bir otobüse biniyoruz. Elimizde kitaplarımız ya da işte marketten çıkmışızdır, poşetlerimiz vesaire vardır. Ama bir yere bulduk, oturduk. Ama bakıyoruz ki orada bizden daha fazla ihtiyacı olan, yaşlı olabilir, hamile olabilir, zor durumda birisi olabilir. Onu görüyoruz aslında, ona yer vermemiz gerektiğine ilişkin bir bilincimiz var. Bazen bu bilinç hiç sesini kapatmadan kalkıp diyoruz ki lütfen buyurun, siz oturun. Bazen de diyoruz ki ama benim ellerimde poşetler var. Kalkarsam şöyle olur. Ben de çok yorgunum. Eve gidince yemek yapacağım. Evde çocuklar beni bekliyor vesaire deyip orada oturmayı rasyonel hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında orada vicdanın sesini kapatmaya çalışıyoruz. İşte yapmanız gerekeni düşündüğünüz ilk anda o eylemi yapmadığınızda devreye soktuğunuz amalar vicdanın ya da iyiliğin sesini durdurmanın yollarıdır.
Bunu da yapmayı alışkanlık haline getirdiğinizde bir daha geri dönüşü olmuyor,
evet,
değil mi?
Evet.
Asıl normal,
evet,
sanki oymuş gibi olmaya başlıyor.
Normalleşmeye başlıyor. Yani ben bununla çok karşılaşıyorum. Belki çok beni çok rahatsız eden bir örnek var. Metroya bindiğimde anneler ayakta durup çocuklarını oturtuyorlar metroya.
Türkiye'de bundan çok şikayet ediliyor
son
zamanlarda.
Ben çok sorun yaşıyorum. Evet. Yani normalde olması gereken, eğer biz bir çocuk yetiştiriyorsak, ki ben öyle olması, anne baba olmanın böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani annesinin oturup o çocuğun ayakta onu bekleyebileceğini öğretmemiz lazım. Çünkü bir süre sonra ben yaşlandığımda o çocuğu öyle yetiştirdiğim için benim ayakta kalmam gayet normal bir şey olarak karşılayacak.
Evet.
Yani bizim iyilik ve kötülük anlayışlarımız kendi elimizle değişiyor.
Evet, ihtiyaçlar herhalde bunu belirliyor diye düşünüyorum. O çocuklarla ilgili ailenin, anne babanın algıları değişiyor diye düşünüyorum da o yüzden bunlar oluyor. Peki Kur'an'da bir ayet daha var benim hatırladığım kadarıyla. Yine böyle somut örnek verecek. Kim bilmeyerek bir kötülük yapıyor da, siz isterseniz
evet,
devam edin
tabii.
En'am suresinde.
Evet. En'am suresinin 54. ayetinde kim bilmeyerek bir kötülük yapar da hemen tövbe eder ve kendini düzeltirse Rabbimiz bağışlamayı üzerine almıştır. Çünkü o acıyandır, bağışlayandır.
Evet, yani bunu bilmeyerek yapabilecek durumdayken de aynı zamanda bu affa sığınmayla ilgili, değil mi? İçsel bir güven oluşturma duygusu.
Bu bir
duygusu.
Güven ve asla ümidi kesmemek. Ne hata yaparsak yapalım. Çünkü biz insanız, yapabileceklerimiz belirli. Yani tamam, bazen insanlık noktasında hiç belki de yakışmayacak eylemleri de yapabiliriz. Ama ne yaparsak yapalım, önemli olan o pişmanlığı sağlayıp bilinci yenileyebilmek.
Asıl arınma bu değil
arınma
mi?
Arınma bu. Evet. Bu işte bu. Yani size aslında o davranışın yakışmadığını, bundan sonra bu davranış bana yakışmadı, bunun yerine şu davranışı yapmalıyım, bana yakışan bu ifadesi de kurabilmek ve bunu eyleme dönüştürebilmek.
Bununla ilgili çalışmayı devam ettirmek. Yoksa hani var ya böyle, ya nasıl olsa bir kere oldu, ikincisinden de bir şey olmaz. Ya da hani hep deriz hani yattı balık yan gider. Yani bu hakikaten bir hayat felsefesi haline gelmiş oluyor bazen insanlar arasında. Nasıl olsa artık ipin ucu kaçtı gibi. Ama ipin ucunu her zaman toparlamakla ilgili bir mükellefiyetimiz var. Ben öyle anlıyorum. Tövbe biraz böyle bir şey.
Tabii ki.
Yani her bir olayda, her bir durumda, her bir halde,
hiçbir şey için geç
değil. Yaşadığınız her şeyde siz bu mekanizmayı tekrar en başa sararak filmi yeniden başlatma imkanına sahipsiniz.
Allah bunu, bu imkanı bize veriyor.
Bu aslında o kadar önemli bir şey ki, yani şimdi insanların insanlara karşı zalimliğiyle Allah'ın insanlara karşı merhameti arasında, değil mi? Bu geçişleri görebiliyorsunuz. Yani az önce ben onun için söyledim. İyi ki Allah bizi birbirimizin eline bırakmıyor. Çünkü hakikaten bazen çok merhametsizleşebiliyoruz.
Evet.
Ama kendisinin bize ömrümüzün son anına kadar izin veriyor olması ve bütün bunların hepsini umut ediyor olması, yani
çok önemli.
Kuluna güveniyor olması. Çünkü onu yaratırkenden itibaren bu, değil mi? Bununla ilgili de ayetler var, meleklerle olan diyaloğu içerisinde temsili olarak biz bunu da öğreniyoruz. Yani o onların, insanların muhakkak eninde sonunda doğruyu bulabileceğine dair. Şimdi bu niye bu kadar önemli? Bunları niye gündemimize alıyoruz sevgili dinleyiciler? İnsan olmanın özelliklerini çok iyi bilerek ancak Allah'la ilişkimizi biz sağlıklı bir noktaya koyabiliriz. Yani biz tövbeyi sadece yaptığımız hatadan dönmek olarak, yani
düşünüyoruz
bir bilgi seviyesinde düşündüğümüz zaman, o zaman hata yapma işlemleri sürekli devam edecek.
Evet.
Bir dönem sonra, yani bir şeyleri de buna karşılık getirdiğinizde yapacaksınız, cezasını çekeceksiniz, yolunuza devam edeceksiniz. Ama biliyor musunuz? Yani biz eğitimde bunu kullanıyoruz. Yani çocuklar deniyorlar ailelerini. Yaptıkları bir kabahatin karşısında, diyelim ki yani bu hani iyi bir örnek olmayacak belki ama hepimiz yaptığımız için bunu söyleyeceğim. Bir tokat yiyorlar. Kestiriyor, diyor ki ha şimdi bundan bir adım daha gidersem iki tokat yerim. O tokat nasıldı? Olsun ya, ikincisini de çekebilirim. Acısına da razı olabilirim. Evet. Bakın bu var ya, yani bir çocuk davranışı ama yetişkin davranışına da aynı şekilde yansıyan bir davranış. Onun için Allah'ın istediği bu değil. Yani cezanızı çekin demiyor. Tam tersi, kendiniz ceza çekecek bir durumdan kurtarmak için tövbeyi ben size bir fırsat, yani bir anda bir şimşek çaksın, bir aydınlanma yaşayın diye bir imkan olarak sunuyorum diyor. Benim Kur'an'dan anladığım bu.
Tamamen katılıyorum. Ve tövbenin ben yaşam boyu öğrenme olduğunu düşünüyorum. Yani sizin sorumlu olduğunuz andan itibaren hayatınızın sonuna kadar size sunulmuş imkanlarda bir yaşadığınız bir olayda başka bir şey öğreniyorsunuz, başka birinde başka bir şey öğreniyorsunuz. Çünkü hayat size her zaman aynı imkanları sunmuyor. Her gün farklı bir imkanın içerisine doğuyoruz.
Ve o hataları öğrenme aracı olarak kullanmak için de bir imkan.
Evet, dolayısıyla bu imkanları nasıl değerlendirdiğimiz çok önemli. Biz bu imkanı hiç öğrenmemek üzere kendimizi hiç kendimizi mükemmel olarak kabul edip, hiç kendimizi sorgulamaksızın doğru kabul edip devam da edebiliriz. Acaba nasıl yapsam, nasıl yaparsam daha iyi olur sorusunu sorduğumuz andan itibaren yaşam boyu öğrenme haline dönüştürebiliriz.
Dönüştürebiliriz. Bu tamamen bizim meseleye bakış açımızla ilgili bir şey. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza
ben teşekkür
sağlık.
Ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Rabia Çetin idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.